Ayrım 5.
Hiçbir zaman daha mutlu olmadım. Hiçbir zaman en ufak taşa, tek bir ota kadar doğayı duyumsamam daha dolu ve daha içten olmadı yine de. Nasıl diyeyim? Bilmiyorum. Hayal gücüm öylesine zayıf. Her şey yüzüyor ve ruhumun önünde yalpalıyor. Bir tasarım yakalayamıyorum. Ama balçık ya da mum olsaydı, bunlarla pekala canlandırabileceğimi sanıyorum. Daha uzun dayandığından, balçık alıp karacağım, sonunda pasta çıksa da. Lotte'nin portresine 3 defa başladım. 3 defa kendimi harcadım. Bir süre önce tutturmakta çok başarılı olduğum için bu canımı daha çok sıktı. Bunun üzerine onun gölge silüetini kestim. Bu da bana yetsin. 26 Temmuz günü. Evet sevgili Lotte, her şeyi temin edeceğim. Ismarlayacağım. Yeter ki bana daha fazla iş verin. Hep daha sık. Bir şey diliyorum sizden. Bana yazdığınız kağıtlara bir daha kum serpmeyin. Bugün onu hemen dudaklarıma götürdüm ve dişlerim gıcırdadı. 26 Temmuz günü. Daha önce de bazen onu bu kadar sık görmemeyi kararlaştırdım. Evet, kim dayanabilirdi buna? Her gün şeytanın ayağını kırmak için kendi kendime yemin ediyorum. Yarın bir kere de gitmeyeceksin. Ama yarın olunca yine karşı konulmaz bir gerekçeyle daha gözümü açıp kapamadan kendimi onun yanında buluyorum. Ya akşamdan o şöyle demiştir. Yarın geliyorsunuz değil mi? Kim o zaman uzak kalabilir? Ya da bana bir iş veriyor. Ben de cevabı bizzat götürmeyi daha yerinde buluyorum. Ya da o kadar güzel bir gün ki Valheim'a gidiyorum. Bir kere orada olunca da ona yarım saatlik yol kalıyor. Havasına çok yakınım. Pat hemen oradayım. Ninem bir mıknatıs dağı masalı anlatırdı. Fazla yakınına gelen gemilerin bütün demir parçalarını birden çekmiş, çiviler dağa doğru uçmuş ve zavallı sefiller birbiri üstüne göçüp yığılan kalasların altında mahvolmuşlar. 30 Temmuz günü. Albert geldi, ben gideceğim ve her hususta kendisinin üstünlüğünü kabul etmeye hazır olduğum en iyi, en soylu insan bile olsa. Onu böyle çok yetkinliğe sahip biri olarak karşımda görmeye tahammül edemem. Sahip. Yeter. Wilhelm, damat burada. Kendisine iyi davranmak gereken, akıllı uslu, sevimli bir adam. Bereket versin, karşılama sırasında ben yoktum. Yoksa bu, kalbimi paramparça ederdi. Hem de çok haysiyetli bir kişi. Lotte'yi benim yanımda, henüz bir kerecik olsun öpmedi. Tanrı onu ödüllendirsin. Kıza karşı gösterdiği saygı yüzünden, onu sevmem gerek. Bana karşı iyi. Sanırım bu onun kendi duyumsamasından çok Lotte'nin işi. İki aşığı iyi bir şekilde idare edebilmek, pek seyrek mümkün olsa bile hep onun kendi çıkarına. Oysa Albert'a saygıda kusur edemem. Onun çok rahat görünen dışı, benim gizlenmeyen huzursuz karakterim karşısında açıkça üstün. Çok duygulu ve Lotte'nin değerini biliyor. Pek huysuzluğu yok gibi görünüyor. Ve bunun insanlarda bütün diğerlerinden daha fazla nefret ettiğim kusur olduğunu biliyor. Beni anlayışlı bir insan olarak görüyor. Lotte'ye bağlılığım, onun bütün hareketlerinden duyduğum samimi sevinç, onun zaferini çoğaltıyor. Onu gittikçe daha çok seviyor. Ona bazen ufak kıskançlıklarla eziyet ediyor mu? Bunu şimdi bir tarafa bırakıyorum. Ama onun yerinde ben, en azından bu kıskançlık iblisi karşısında kendimden pek emin olmazdım. Her neyse, Lotte'nin yanında olma sevincim bitmiştir. Buna budalalık mı diyeyim yoksa körlük mü? İsme ne gerek? İşin kendisi her şeyi anlatıyor. Şimdi bildiğim her şeyi Albert gelmeden önce de biliyordum. Onun üzerinde hak iddia edemeyeceğimi biliyordum. Etmedim de. Yani bunca sevimlilik karşısında arzu duymamak ne kadar mümkünse. Ve şimdi öbürü gerçekten gelip de kızı elinden alınca huysuzun gözleri büyüyor. Dişlerimi sıkıp kendi sefaletimle alay ediyorum. Bana artık bu sevdadan vazgeçmemi söyleyecekler varsa onlarla da iki kat, üç kat alay ederdim. Başka türlü yapamayacağım için. Şu kukla adamları çekin başımdan. Ormanlarda dolaşıp duruyorum. Ve Lotte'ye gittiğimde Albert'ı bahçede çardağın altında oturur görüp de yoluma devam edemeyince kendimi delice salıyor, pek çok şaklabanlık ve saçmalık etmeye başlıyorum. Tanrı aşkına, dedi Lotte bana bugün, rica ederim, dün akşamki gibi tiyatro yapmayınız. Öyle komiklik yapınca çok korkunç oluyorsunuz. Laf aramızda, adamın işi olduğu zamanı ayarlıyorum. Pat, dışarıdayım ve onu yalnız bulunca hep keyfim yerinde oluyor. 8 Ağustos günü. Rica ederim sevgili Wilhelm, bizden kaçınılmaz kaderlere boyun eğmemizi isteyen insanları çekilmez diye azarlamam, kesinlikle seni hedef alan bir söz değildi. Senin de aynı görüşte olabileceğini gerçekten düşünmedim. Aslında haklısın. Yalnız şu, azizim, dünyada çok seyrek olarak ya o ya bu bir çözümdür. Duyarlılıklar ve hareket tarzları bazen bir gaga burunla yassı burun arasındaki farklar kadar farklılıklar gösterir. Senin bütün gerekçelerini haklı bulmama rağmen yine de ya o ya bu arasından sıyrılmaya çalışırsam bunu bana çok görmemelisin. Ya diyorsun, Lotte sana umut veriyor ya da vermiyor. İyi, birinci durumda buna ulaşmaya çalış. Arzularının yerine gelmesini kuşatmaya çalış. Öbür durumda ama toparlanıp, bütün kuvvetini yiyip bitirecek sefil bir duygudan kurtulmaya çalış. Azizim, bunu söylemek iyi ve söylemek kolay. Peki, hayata sinsi bir hastalıkla durmadan yavaş yavaş sönen bir bedbahttan, ondan, bu eziyete bir hançer darbesiyle ani bir son vermesini isteyebilir misin? Hem de onun kuvvetini bitiren hastalık, bundan kurtulmak için gereken cesareti de yok etmez mi? Gerçi bana benzer bir teşbihle karşılık verebilirsin. Tereddüt ve kararsızlıkla yaşamını tehlikeye atmaktansa, kim bunun yerine kolunu seve seve kestirmez? Bilmem. Teşbihlerle de becelleşmeyelim. Yeter. Evet Wilhelm, işte bazen böyle sıçrayan, silkelenen bir cesaret anım oluyor. O zaman bir bilsem ne tarafa giderdim. Akşamüstü. Birkaç gündür ihmal ettiğim güncem bugün elime geçti. Bütün bu durumlara bile bile adım adım nasıl yürüdüğüme şaştım. Durumu nasıl hep böyle apaçık görüp yine de bir çocuk gibi davrandığıma, hala apaçık görmeme karşın İyileşme konusunda bir işaretin olmadığına. 10 Ağustos günü. Bu dalanın biri olmasam en iyi, en mutlu yaşamı sürdürebilirim. Bir insanın ruhunu eğlendirmek için şimdi içinde bulunduğum güzel koşullar kolay kolay bir araya gelmez. Ah şu öyle kesin, kalbimiz mutluluğunu yalnız kendisi yapar. Sevimli ailenin bir üyesi olmak, ihtiyar tarafından oğlu gibi sevilmek, küçükler tarafından bir baba gibi ve Lotte tarafından, sonra huysuz bir densizlikle mutluluğumu hiç bozmayan açık yürekli Albert, beni candan bir dostlukla saran, Lotte'den sonra dünyada en sevdiği kişi olduğum, Wilhelm, gezintiye çıkıp Lotte'den söz ettiğimizde bizi dinlemek bir gönenç. Dünyada bu ilişkiden daha gülünç bir şey bulunmamıştır. Yine de bu yüzden sık sık gözlerim yaşla doluyor. Bana alnı pak sevgili annesini anlatışı. Ölüm döşeğinde Lotte'ye evini ve çocuklarını emanet edip, ona da Lotte'yi almasını önerdiğini, o zamandan sonra bambaşka bir ruhun Lotte'ye can verdiğini, evin geçiminin derdine düşüp, o ciddiyetle gerçek bir anne olduğunu, zamanının bir anını bile etkin sevgisiz ve uğraşsız geçirmediğini, yine de neşesinin, iç erincinin onu hiç terk etmediğini, onun yanı sıra yürüyüp yol kenarından çiçekler koparıyor ve bir demet deriyorum ve akıp giden nehre fırlatıp yavaştan aşağıya doğru dalgalanırlarken artlarından bakıyorum. Albert'ın burada kalıp çok sevildiği saraydan dolgun bir gelirle bir görev üstleneceğini sana yazdım mı bilmiyorum. İşlerindeki düzen ve çalışkanlıkta onun gibisini az gördüm. 12 Ağustos günü. Muhakkak Albert gök kubbenin altındaki en iyi insan. Dün onunla fevkalade bir sahne yaşadım. Kendisine veda etmek için yanına vardım. Zira ata binip dağlara çıkmak hevesi içimi sardı. Şimdi de oradan yazıyorum sana. Odada bir aşağı bir yukarı adım atarken, tabancaları gözüme ilişiyor. Tabancalarını bana ödünç ver dedim, yolculuk için. Bana göre hava hoş dedi. Onları doldurmak zahmetine katlanırsan, burada yalnızca süs diye asılırlar. Birini indirdim, o devam etti. Tedbirliliğim bana öylesine kötü bir oyun oynadığından beri bunlarla hiçbir ilişkim kalmadı. Hikayeyi öğrenmek için meraklandım. Çeyrek yıl diye anlatmaya başladı. Bir arkadaşın yanında köyde kaldım. Doldurulmamış birkaç tane çift namlum vardı. Rahat uyuyordum. Miskin oturduğum kıpırtısız bir öğleden sonra nasıl olduysa birden aklıma geldi. Baskına uğrayabilir, çift namlular gerekebilir ve biliyorsun işte nasıl. Onları temizlemesi ve doldurması için hizmetkara verdim. O da kızlarla dalga geçip korkutmak istiyor ve Tanrı bilir nasıl olduysa içindeki tüfek harbisi boşalıyor. Kızlardan birinin el kıkırdağına saplanıp baş parmağını kırıyor. O zaman acı parasını ve tedaviyi ödemek zorunda kaldım üstelik. O zamandan beri de tüfeği doldurtmuyorum. Sevgili dost, dikkat nedir? Tehlikeyi tamamen bilmek mümkün değil. Gerçi artık biliyorsun bu insandan hoşlandığımı. Gerçisi hariç, her genel kuralın istisnaları olduğu doğal değil mi ki? Ama böyle mağlul bu insan, acele, genel yarı doğru bir şey söylediğini sanınca başlıyor sınırlamaya, çeşitlemeye, eklemeye, eksiltmeye, sonunda söylediğinden hiçbir şey kalmayana kadar susmuyor. İşte bu olayda da iyice derinleşti. Artık onu hiç dinlemiyordum. Kuruntulara düştüm ve öfkeli bir tavırla tabancanın namlusunu sağ gözün üstünde alnıma dayadım. "Tuu," dedi Albert. Tabancayı indirerek, "Ne oluyor?" "Dolu değil ki," dedim. "Olmasın, ne bu?" diye karşılık verdi sabırsız. Bir insanın kendisini vuracak kadar ahmak olmasını tasavvur edemiyorum. Düşüncesi bile tiksinti yaratıyor. "Siz insanlar," diye çıkıştım. "Bir şey söylemek için hemen ağzınızı açarsınız. Bu ahmakça, bu akıllıca, bu iyi, bu kötü. Ne demek oluyor bunların hepsi? Bunun için bir faaliyetin iç ilişkilerini mi araştırdınız? Niçin meydana geldi, niçin meydana gelmek zorundaydı? Bunun temelindeki sebepleri kesinlikle ortaya çıkarabiliyor musunuz? Bunu yapsaydınız, yargılamakta bu kadar aceleci olmazdınız." "Bana hak vereceksin," dedi Albert. "Hangi sebepten meydana gelirse gelsin, bazı faaliyetler hep kötücül kalır." Omuz silkerek hak verdim. "Yine de azizim," diye devam ettim. "Burada da bazı istisnalar vardır. Doğru, hırsızlık bir kötülüktür. Ama kendini ve yakınlarını karşı karşıya bulundukları açlıktan ve ölümden kurtarmak için soyguna çıkan insan acımayı mı yoksa cezayı mı hak ediyor?" Haklı bir öfke halinde kendisini aldatan karısıyla sevgilisini kurban eden kocaya, haz dolu bir saatte aşkın durdurulamaz mutluluğunda kendini yitiren bir kıza kim ilk taşı atar? Yasalarımız bile, bu duygusuz titizler bile insafa gelip cezadan vazgeçiyor. "Bu bambaşka bir şey," diye karşılık verdi Albert. "Tutkularına kapılansan kendini tamamen kaybettiği ve bir sarhoş, bir çılgın olarak görüldüğü için." "Ah, siz aklı başında olanlar," diye gülümseyerek seslendim. "Tutku, sarhoşluk, çılgınlık. Öylesine rahat, öylesine katılımsız duruyorsunuz. Siz ahlak insanları. İçini azarlıyor, saçmalayandan nefret ediyorsunuz. Papaz gibi geçip gidiyor ve sizi onlardan biri gibi yapmadı diye kaba sofular gibi Tanrı'ya şükrediyorsunuz." "Ben bir defadan fazla sarhoş oldum. Tutkularım çılgınlıktan hiç de uzak değildi. İkisinden de pişmanlık duymuyorum. Zira büyük bir şey, olanaksız görünen bir şey yapan bütün sıra dışı insanların oldum olası sarhoş ve deli olarak çağrıldıklarını kendi ölçülerim içinde kavramak zorunda kaldım. Ama sıradan yaşamda da iyi kötü serbest, soylu, beklenmedik bir iş yapan herkesin ardından şöyle denilmesine dayanılmaz. Bu insan esrik, o çılgın, utanın, ey ayıklar, utanın, ey bilgiçler. Bunlar yine senin kuruntuların," dedi Albert. "Her şeyi abartıyorsun. Hiç değilse, burada sözü edilen intiharı büyük eylemlerle karşılaştırmakta herhalde haksızsın." Bu hareket aslında bir zayıflık işaretinden başka bir şey değil. Elbette ölmek, eziyetli bir yaşama metanetle dayanmaktan daha kolay. Tartışmayı kesecektim. Zira bütün kalbimle konuşurken birinin böyle anlamsız bir boş sözle karşıma çıkması kadar hiçbir gerekçe beni böyle çığırımdan çıkarmaz. Ama bunu sık sık duyup kızdığım için yine de kendimi tuttum ve ateşli ateşli karşılık verdim. Buna zayıflık mı diyorsun? Rica ederim görüntüye aldanma. Bir zalimin dayanılmaz boyunduruğu altında inleyen bir halk sonunda patlayıp zincirlerini kırarsa ona zayıf diyebilir misin? Evini alevler saran bir insan bütün kuvveti gerilip sakinken yerinden oynatamayacağı yükleri kolayca taşırsa ona hakaret görmenin öfkesiyle 6 kişiyle birden dövüşüp alt eden birine zayıf denir mi? Ve azizim, gayret güçlü olmaksa niçin o zaman aşırılık bunun karşıtı olsun? Albert yüzüme bakıp konuştu. Kusura bakma ama söylediğin örnekler buraya hiç uymuyor. Olabilir dedim. Karşılaştırmalarımın tırmalayıcı olduğu bana çok söylendi. Gel bakalım. Hayatın aslında tatlı yükünden kurtulma kararı veren insanın ruh halini başka türlü canlandırabilir miyiz? Ancak aynı şeyi duyumsayabilirsek bir şeyden söz etmek hakkımız olabilir. İnsan tabiatının diye devam ettim. Sınırları var. Sevinç, üzünç, acıları bir ölçüye kadar kaldırabilir ve bu aşılırsa mahvolur. Yani sorun burada birinin zayıf ya da güçlü olması değil, acısının ölçüsüne dayanıp dayanamayacağıdır. İster ruhsal, ister bedensel olsun, şunu söylemek de bence şaşılası. İntihar eden insan ödlek, buna karşılık hummalı bir ateşle ölen insana ödlek demek uygun değil. Aykırı, çok aykırı diye bağırdı Albert. Düşündüğün kadar değil karşılığını verdim. Bana hak veriyorsun. Tabiatın saldırıya uğrayıp kuvvetini kısmen yitirmesine, kısmen de kuvvetten düşüp tekrar ayağa kalkmamasına, mutlu bir devrimle hayatın olağan akışına bir daha kavuşamamasına ölümcül hastalık diyoruz. İşte azizim, gel şimdi bunu zihne uygulayalım. İnsanı kendi sınırlılığı içinde gör. Büyüdükçe büyüyen bir tutkunun onu sonunda bütün sakin akıl gücünden edinceye, onu mahvetmeye varan izlenimlerin etkisine, fikirlerin çöreklenmesine bak. Rahat, akıllı insanın mutsuzun halini görmesi boşuna, onu iknaya çalışması boşuna, tıpkı hastanın yatağı başında duran sağlıklı kişinin ona kendi gücünden bir damla bile aktaramaması gibi. Albert için bu çok genel bir sözdü. Ona bir süre önce suda ölü bulunan kızı anımsatarak öyküsünü tekrar anlattım. Ev işlerinin haftalık belli işlerin kıskacında büyümüş, belki pazar günleri yavaş yavaş yapılıp yakıştırılmış bir giysiyle ve kendi gibilerle kente gezintiye çıkmak, belki düğünden düğüne biraz dans etmek ve bir komşu kızla bir kavganın gerekçesi, bir kötü dedikodu üzerine kimi saatler büyük bir heyecan ve katılımla laflamak dışında başka hiçbir eğlence şansı olmayan gencecik bir varlık. Ateşli doğası sonunda erkeklerin yaltaklıklarıyla çoğalan, daha içten gereksinimler duyumsuyor. Önceki sevinçleri onun için zamanla gittikçe yavanlaşıyor. Sonunda belirsiz bir duygunun kendisini karşı konmaz biçimde çektiği bir insana rastlayıncaya kadar. Bütün umutlarını ona bağlıyor. Etrafındaki dünyayı unutuyor. Hiçbir şeyi görmez, hiçbir şeyi unutmaz. Ondan, o biricik kişiden başka hiçbir şey hissetmez. O biricik kişiden başka bir şeye özlem duymaz oluyor. Kararsız bir kendini beğenmişliğin boş zevkleriyle bozulmamış olarak arzusu hedefe çekilmektedir. Onun olmak, sonsuz bağ içinde eksikliğini duyduğu bütün mutluluğu bulmak, özlediği bütün sevinçleri bir arada tatmak istiyor. Bütün umutların kesinliğini mühürleyen vaat yinelenmiş ve bence şaşılası. İntihar eden insan ödlek, buna karşılık hummalı bir ateşle ölen insana ödlek demek uygun değil. Aykırı, çok aykırı diye bağırdı Albert. Düşündüğün kadar değil karşılığını verdim. Bana hak veriyorsun. Tabiatın saldırıya uğrayıp kuvvetini kısmen yitirmesine, kısmen de kuvvetten düşüp tekrar ayağa kalkmamasına, mutlu bir devrimle hayatın olağan akışına bir daha kavuşamamasına ölümcül hastalık diyoruz. İşte azizim, gel şimdi bunu zihne uygulayalım. İnsanı kendi sınırlılığı içinde gör. Büyüdükçe büyüyen bir tutkunun onu sonunda bütün sakin akıl gücünden edinceye, onu mahvetmeye varan izlenimlerin etkisine, fikirlerin çöreklenmesine bak. Rahat, akıllı insanın mutsuzun halini görmesi boşuna, onu iknaya çalışması boşuna, tıpkı hastanın yatağı başında duran sağlıklı kişinin ona kendi gücünden bir damla bile aktaramaması gibi. Albert için bu çok genel bir sözdü. Ona bir süre önce suda ölü bulunan kızı anımsatarak öyküsünü tekrar anlattım. Ev işlerinin, haftalık belli işlerin kıskacında büyümüş, belki pazar günleri yavaş yavaş yapılıp yakıştırılmış bir giysiyle ve kendi gibilerle kente gezintiye çıkmak, belki düğünden düğüne biraz dans etmek ve bir komşu kızla bir kavganın gerekçesi, bir kötü dedikodu üzerine kimi saatler büyük bir heyecan ve katılımla laflamak dışında başka hiçbir eğlence şansı olmayan gencecik bir varlık. Ateşli doğası sonunda erkeklerin yaltaklıklarıyla çoğalan, daha içten gereksinimler duyumsuyor. Önceki sevinçleri onun için zamanla gittikçe yavanlaşıyor. Sonunda belirsiz bir duygunun kendisini karşı konmaz biçimde çektiği bir insana rastlayıncaya kadar. Bütün umutlarını ona bağlıyor. Etrafındaki dünyayı unutuyor. Hiçbir şeyi görmez, hiçbir şeyi unutmaz. Ondan, o biricik kişiden başka hiçbir şey hissetmez. O biricik kişiden başka bir şeye özlem duymaz oluyor. Kararsız bir kendini beğenmişliğin boş zevkleriyle bozulmamış olarak arzusu hedefe çekilmektedir. Onun olmak, sonsuz bağ içinde eksikliğini duyduğu bütün mutluluğu bulmak, özlediği bütün sevinçleri bir arada tatmak istiyor. Bütün umutların kesinliğini mühürleyen vaat yinelenmiş, arzularını kamçılayan pervasız sarıp sevmeler ruhunu sarmalıyor. Bir boğuk bilinçte, bütün sevinçlerin bir ön sezisi içinde yüzüyor. En uç kerteye dek gergindir. Sonunda bütün heveslerini kucaklamak için kollarını açıyor. Ve sevgilisi onu terk ediyor. Dona kalmıştır. Aklı başında değildir. Bir uçurumun kenarındadır. Etrafı çepeçevre zifiri karanlıktır. Hiçbir çıkış, hiçbir umar, hiçbir sezi yoktur. Zira o, kız salt kendi varlığını duyumsadığı bir anda onu terk etmiştir. Önünde açılan geniş dünyayı görmez, kaybının yerine geçebilecek birçoklarını görmez. Kendini yalnız, bütün dünya tarafından terk edilmiş olarak hisseder. Ve kör, kalbinin ürkünç felaketinin cenderesinde sıkışmış olarak. Çepeçevre kucaklayan bir ölümle, bütün acıları söndürmek için kendini aşağıya atar. Bak, Albert bu kimi insanların öyküsüdür. Haydi de bu bir hastalık hali değil mi? Doğa karma karışık ve çelişkili güçlerin labirentinden çıkış yolu bulamaz ve insan ölmek zorunda kalır. Vay bunu şöyle diyebilene. Budala kız. Beklemiş olsaydı, zamanın etkisine bırakmış olsaydı, çaresizliği geçmiş, bir başkası onu teselli için karşısına çıkmış olurdu. Bu da sanki biri şöyle der gibi, ahmak, ateşten ölüyor. Kuvvetini toplayıncaya, can suları iyileşinceye, karnının curcunası duruluncaya kadar beklemiş olsaydı, her şey iyi olurdu ve şimdi hala hayatta olurdu. Bu karşılaştırmayı yeterince somut bulmayan Albert, daha bazı karşı görüşler getirdi. Bu arada şunu,